Ayrım 27.
18. yüzyıl sonlarında Rus Çarlığı'nın çelişkili bir yapısı vardı. Bir yanda Moskova ve St. Petersburg, çevresinde yoğunlaşan kapitalist işletmeler ve onlara bağlı çağdaş anlamda bir işçi sınıfı. Öte yanda kırsal kesimde egemenliğini sürdüren feodal ilişkiler. 1917 devrimi bu işçi sınıfının katkılarıyla ama özellikle Çarlık ordusunun 1. Dünya Savaşı nedeniyle maddi ve manevi açıdan tükenmiş oluşundan yararlanarak gerçekleşti. Asıl adı Rus Sosyalist Demokratik İşçi Partisi olan Rus Komünist Partisi'nin çoğunluk kanadı Bolşevikler ülke yönetimine el koyduğunda dışta Almanya'ya karşı süren savaşa ek olarak işte de yeni rejime karşı silahlı bir mücadele başladı. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri komünist rejimi yıkmak, kötü ve tehlikeli bir örneği ortadan kaldırmak istiyorlardı. Özellikle tarım kesimindeki kamulaştırmalar üzerine üretim durma noktasına geldi. Buna direnen köylüler yer yer ürünleri bile yaktılar. 1921 yılında Lenin, NEP ile ileri bir adım atmak, kırsal kesimde yapılan toprak reformunun arkasından özel mülkiyete açık kapı bırakmak ve kentlerde de küçük özel girişimlere izin vermek zorunda kaldı. 1924 yılında Lenin ölünce iki önder adayı iki değişik çizgi öneriyorlardı. Troçki'ye göre Rus sosyalizminin yaşayabilmesi sürekli devrime, yani diğer kapitalist ülkelerde de benzer devrimlerin olmasına bağlıydı. Eğer tek ülkede sosyalizm yerleştirilmek istenirse, bu ekonomik açıdan güçlü olmayı ve dolayısıyla da fazla etkili ve güçlü bir bürokrasiyi zorunlu kılacaktı. Asıl gücün bürokrasinin eline geçmesi ise sosyalizmi yozlaştıracaktı. Stalin için ilk amaç tersine sosyalizmi önce Rusya'da kurmak ve güçlendirmekti. Ancak çok güçlü bir sosyalist ülke ortaya çıktıktan sonra diğer ülkelerdeki devrimler kolaylaşacaktı. Mücadelede kazanan Stalin oldu ve ilk iş olarak NEP'e son vererek toprakta kolektif mülkiyeti gerçekleştirip güçlü bir sanayi için 5 yıllık planları başlattı. Hızlı sanayileşme ile birlikte en ufak bir muhalefete bile hoşgörü göstermeyen, aydınlara ezen, toplumu oluşturan ögeleri tam bir denetim altına alan aşırı baskıcı bir polis ve korku devleti çıktı ortaya. Böylesine katı bir diktatörlüğün gerekçesi olarak rejimin içte ve dışta karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeler gösterilmiştir. Ama zamanla içte rejime karşı güçler hemen tamamen yok oldu. Dışta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi ordularına karşı savaşan Kızıl Ordu'nun girdiği Doğu Avrupa ülkelerinde Sovyet modelinden esinlenen rejimlerin kurulması sağlandı. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında gene Marksizm'den esinlenen rejimler doğdu. 1952 yılında Sovyetler Birliği'nin atom bombasını yapmasından sonra da ortaya gerçek bir güç dengesi çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki Batı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu blokları arasındaki bu güç dengesinin katkısıyla Soğuk Savaş'ın yerini yumuşama dönemi aldı. Ama baskı rejiminin gösterilen tüm gerekçeleri ortadan kalktığı halde rejim ana özelliklerini büyük ölçüde korudu. Düşünce, anlatım ve örgütlenme özgürlüğünü, yasal muhalefeti, siyasal iktidarın özgür genel seçimlerle el değiştirmesini kabul etmedi. Lenin, toplumda sınıflar bir vuruşla ortadan kalkmaz. Proletarya diktatörlüğü döneminde de sınıflar olmuştur ve olacaktır. Proletarya diktatörlüğü ancak sınıflar tam anlamıyla kalkınca yok olacaktır demişti. Oysa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kalkmasına ve Marksist anlamda bir egemen sınıfın bulunmamasına karşın devleti yöneten bir bürokrat, teknokrat, seçkin azınlığının ayrıcalıklı konumu sürmüştür. Rejimin bir ölçünün ötesinde demokratikleşmesi ve yönetimin gerçek özgür seçimlerle belirlenmesi ise bu saltanatın sonu olabilecektir. Rejim bunca yıldan sonra halkın büyük çoğunluğunun gözünde yasallık kazandığına göre bir baskı rejiminin sürmesi rejimle ilgili bir inanç bunalımına bağlanamaz. Öyleyse temel neden bir yanda toplumda demokratik kültür birikiminin olmayışı, öte yanda da ayrıcalıklı bir kesimin varlığıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği eğitim düzeyi ve özellikle de yüksek öğretim görmüş olanların sayısı ve oranı hızla artan bir toplum oluşturuyor. İnsanların eğitim düzeyi yükseldikçe ve daha özgürlükçü toplumlarla ilişkileri arttıkça daha çok özgürlük istemeleri doğaldır. Özgür araştırma ve düşünce alışverişi bilimsel gelişmenin temel koşullarındandır. Merkezi planlama, zorunlu tasarruf ve disiplinli bir toplumsal yaşam biçimi ile geri kalmışlıktan kurtulup sanayileşen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin hızlı kalkınması bir duraklama dönemine girmiştir. 1986'dan başlayarak Gorbaçov'un daha katılımcı ve özgürlükçü bir yönde yapısal değişiklik çabalarının bu nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Ama bu genel değerlendirmeden sonra Marksist rejimlerin son yıllarda geçirmekte oldukları köklü değişimi biraz daha ayrıntılara indirerek incelemekte konunun önemi açısından zorunluluk var. Tüm dünyada dengeleri etkileyen bu değişimin ekonomik, siyasal ve bir ölçüde de dış nedenleri bulunduğunu söyleyebiliriz. 1. Ekonomik nedenler. Marx modelini oluştururken bunun günün birinde yarı feodal bir ülkede gündeme geleceğini hiç düşünmemişti. Oysa sanayi toplumunun sorunlarının ürünü olan Marksizm giderek bir kalkınma ideolojisi olarak işlev yaptı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bütün güçlerin merkezde toplandığı, tüp kararların tek merkezden verildiği bir planlı ekonomi anlayışı ile sanayileşmesini gerçekleştirdi. Üretim ve paylaşımın teknobürokrasi tarafından yönlendirildiği bir sistem yerleşti. Ama başlangıçta gerçekleştirilen hızlı kalkınma giderek yerini geri teknoloji, düşük verim ve kötü dağıtıma bıraktı. Batının rekabetine açık olmak zorundaki uzay ve savaş teknolojisi oldukça gelişmişti. Ama diğer dallarda sadece sayısal hedeflere yönelmiş kalitesiz bir üretim ile son derece başarısız bir dağıtım büyük sorun yaratıyordu. Bu durumun nedeni gerek üretimi gerekse dağıtımı yapanların yaptıklarının sorumluluğunu yeterince taşımamaları ve sonuçlarından da yeterince etkilenmemeleriydi. İşçiler hiçbir düzeyde kararlara katılmıyorlardı. Paylaşımdan aslan payını alanlar ise üretime hiç ya da çok az katkıları olan bürokratlardı. Bölüşüm katkıya göre değil, bulunulan konuma göre yapılıyordu. İşçi açısından daha az ya da daha çok, daha iyi ya da daha kötü çalışmanın hemen hiçbir farkı yoktu. Ülkede 18 milyon bürokrat vardı. Sadece kırsal alanda hiçbir şey üretmeyen 4 milyon bürokrat bulunuyordu. Her şey yukarıdan gelen buyruklarla yürütülüyordu. Bozulma ve taşıma sırasındaki kayıplar gibi nedenlerle tarladan toplanan ürünün %40'ı boşa gidiyordu. Halkın elinde para var ama bu parayı kullanabileceği yer yoktu. Varlığı sosyalist toplumun mantığına ters düşen grevler yaygınlaşmıştı. Ekonomide Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile rekabet edebilmek için Avrupa topluluğu ülkeleri bütünleşmekte, olanaklarını bir araya getirmekteydiler. Oysa Marksist ülkelerin büyük çoğunluğunun üyesi bulunduğu Comecon aynı şeyi yapabilmekten uzaktı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin blok içindeki egemenliğine duyulan tepki nedeniyle hemen her üye ülke böyle bir bütünleşmeye karşıydı. 2. Siyasal nedenler. Marksist modellerin göreli olarak geri ekonomilerini miras olarak devralmış olmaları, onlar açısından nasıl bir başlangıç şanssızlığı ise, ilk Marksist sistemin hiçbir demokrasi ve özgürlük deneyimi olmayan Çarlık Rusyası'nın koşulları üzerinde yükselmesi de başka bir şanssızlıktı. Bu durum demokratik bir kurumlaşmayı zorlaştırdığı gibi gerek ekonomik gerekse siyasal koşulları daha uygun olan belirli bir bağımsızlık ve özgürlük için savaşım geleneğine sahip Polonya, Macaristan, Çekoslovakya gibi ülkelerdeki Marksist rejimlerin daha farklı adımlar atmasını da önlüyordu. Bu yoldaki en ufak gelişmelere bile Sovyet tankları izin vermiyordu. Sovyet devrimi ekonomik ve siyasal açıdan geri bir ülkede gerçekleşti. Halk, sosyal ve eğitim düzeyi çok geriydi. Bu nedenle de Lenin'in bilinçli ve etkili üyelerden oluşacak bir tek partinin öncülüğüne gereksinme duyması doğaldı. Ancak 1980'lere gelindiğinde ekonomik koşullar gibi toplumsal koşullar da tamamen değişmişti. Artık halk ne yoksuldu ne de bilgisiz. Eğitim düzeyi oldukça yükselmiş olan bir toplumda, aydınlanmış küçük bir azınlığın öncülüğünün, daha doğrusu diktatörlüğünün hiçbir inandırıcı gerekçesi kalmamıştı. Ama bu kesim pek doğal olarak geçmişte elde ettiği ayrıcalıklarından kendi isteği ile vazgeçmek niyetinde değildi. Nitekim Gorbaçov'un reformlarına en büyük direnç ve baltalama da onlardan ve uzantılarından geldi. Marksistlerin kişi hak ve özgürlüklerini içeren liberal demokrasi karşısındaki tutumları genellikle olumsuzdu. Ekonomik yapı değişmeden, burjuvazinin egemen sınıflığını sona ermeden, tanınan seçme ve seçilme hakkının düşünce, anlatım ve örgütlenme özgürlüğünün fazla bir anlam taşımayacağı savunuluyordu. Sömürüden kurtulmamış birey için kişi hak ve özgürlüklerinin biçimsel olarak kalacağı söyleniyordu. Oysa bu sözler 1990'ın ilk günlerinde Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin genel sekreteri Haydar Kutlu'ya aittir. Toplumun farklı kesimleri kendi istemlerini dile getirebilme imkanlarını da elde ettiler. Bu aslında salt bir burjuva demokrasisi meselesi değildir. Aynı zamanda bütün insanlığın öteden beri geliştirdiği demokratik ve evrensel değerleri ve deneyi içeriyordu ki biz işte bunu görmeyerek öylesine burjuva demokrasisi diyerek yanlış yaptık. Gorbaçov'un yakın danışmanlarından Vitali Korotiç bu konuda daha da acımasız, bizim ülkemizde kurulan sistem Marksist değildi. Sosyalist ilkelerden çok uzak olan korkunç totaliter bir sistemdi. Bence Stalin'in sosyalizm görüntüsüne verdiği zarar, Hümeyni'nin İslam'ın görüntüsüne verdiği zarara benziyor. Ertuğrul Kürkçü ise giderek tıkanıklık yaratan baskıcı yönetim biçimini, tarihsel olarak var olmayan bir temel üzerinde sosyalizm kurma zorunluluğuna bağlıyor. Aslında tarihsel olarak kapitalizm tarafından yerine getirilmiş olması gereken bir süreci tamamlamaya çalıştılar. Sermaye birikiminin yoksunluğu ya dış borçlanma ile ya da köylü mülkiyetinin tasfiyesi, tüketimin kısıtlanması ve işçi sınıflarının aşırı çalışmasıyla giderilebildi. Nüfusun büyük çoğunluğunun kendi kendisini tasfiye eden ve aşırı çalışma talep eden bir yönetime gönüllü olarak onay vermesi söz konusu olmayınca da eski devletin despotik yönetim mirası yeni yönetimlerce devralındı. 3. Dış etkenler. Özellikle Stalin döneminde Marksist rejimler topluluğunu demir perde ülkeleri olarak adlandırmak alışkanlık haline gelmişti. Oysa Soğuk Savaş dönemi koşullarının geride kalması ve özellikle de iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler demir perde kavramını yıktı. Bir yandan ileri ölçüde sanayileşmiş ülkelerin ulaştıkları yaşam düzeyi, öte yandan demokratik toplumların özgürlük ortamı, Marksist sistemlerin halklarından saklanamaz hale geldi. Meksikalı yazar Carlos Fuentes, Polonyalılar ve Çekler kendilerini Hollandalılar ve Fransızlar ile karşılaştırma olanağı buldular ve kendi durumları hoşlarına gitmedi diyor. Geçmiş unutulmuştu, yoksulluk ve cahillik geride kalmıştı. Artık insanlar gördükleri ya da duydukları daha iyiyi, daha çok tüketmeyi, daha kaliteli tüketmeyi ve daha çok özgürlüğü istiyorlardı. Yukarıda sözünü ettiğimiz ekonomik ve siyasal nedenlere bir de ülkelerin siyasal sınırlarını tanımayan bir iletişim ağı eklenince Marksist sistemlerin köklü bir değişim geçirmeleri kaçınılmaz oldu. Marksist sistemlerde yaşanan bu köklü değişim dalgası acaba Marksizmin sonunu mu haber veriyor yoksa Marksizm kabuk değiştirip bir başka aşamaya mı geçiyor? Bu sorunun yanıtını verebilmek için önce Gorbaçov'un açıklık ve yeniden yapılanma ilkelerinin içerik ve kapsamlarını kısaca görmekte yarar var. Glasnost baskı rejiminin Prestorika ekonomik geriliğin ilacı olarak öne sürüldü. Hareketin öncüleri bunu olabildiğince demokrasi, olabildiğince sosyalizm olarak özetliyorlar. Glasnost sadece düşünce ve eleştiri özgürlüğü demek değil, asıl üst yönetim ile halk arasında kopan bağlantının yeniden kurulması amacını taşıyor. Kitlelerin katılımının ve benimsemesinin sağlanması için önemli kararların alınmasında açıklık isteniyor. Ülke yönetiminin her düzeyinde yollanan mektupların ve yazılı başvuruların en geç bir ay içinde yanıtlanması kuralı getiriliyor. Her yöneticinin belirli aralıklarla yaptıkları hakkında bilgi vermesi isteniyor. Glasnost sürekli halk oylaması olarak tanımlanıyor. Tek parti sistemi sona eriyor. Prestorika'nın iki genel hedefi olduğu söylenebilir. Bir, merkezden yönetim ile öz yönetim arasındaki bir noktayı bularak ekonominin daha iyi işlemesini sağlamak. İki, daha iyi çalışanın, daha çok çaba gösterenin bunun ürününü alabilmesine olanak vermek. Merkezden zorunlu planlama sadece ekonominin bazı dallarına özgü hale getirildi. Alınan önlemlere karşın karlı bir çalışma yapamayan işletmelerin kapatılması ilkesi kabul edildi. İşletme içi demokrasinin gelişmesini sağlayacak önlemler alındı. Kolektif çiftliklerin gerek toprak gerekse donanım kiralayabilmelerine olanak tanındı. Ekonomik canlanma ve teknolojik gelişme için sınırlı bir özel girişim, rekabet ilkelerinin büyük ölçüde geçerli olduğu bir piyasa ekonomisi, belirli koşullarda yabancı sermayenin girişi benimsendi. Marksizmin ve sosyalizmin sonu mu sorusuna verilen çeşitli yanıtlar var. 1. Planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş, sosyalizmden vazgeçilip kapitalizmin üstünlüğünün kabul edildiği anlamına gelmez. Piyasa ekonomisi eşittir kapitalizm demek yanlıştır. Çünkü kapitalizmden önce de piyasa vardı. Kapitalizm piyasayı kendine göre geliştirmiştir. Sosyalizmin piyasa ekonomisi de kendine özgü olacaktır. Gorbaçov'un en yakın danışmanlarından ve Prestoika'nın babalarından olan Abel Agambegyan, sosyalist piyasa ekonomisinin iki temel farkına dikkati çekiyor. Özel mülkiyet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde olacak ama ücretli emek kullanmayacaktır. Emeğini satan kişileri kullanan patronlar istemiyoruz. Bu birinci fark. İkinci fark da oradan kaynaklanıyor. Bizim ülkemizde gelir paylaşımı sermayeye değil işe niteliğe bağlıdır. Yani para parayı kazanmaz, iş emek parayı kazanır. Demek ki biz kapitalist ülkelerden farklı olmayı sürdüreceğiz ama piyasa her yerde aynıdır. Gene bazı yetkililere göre örneğin fabrikalar üzerinde özel mülkiyet ancak kooperatifler aracılığı ile söz konusu olacaktır. Polonya hükümet sözcüsü Zbigniew Rozki ise şöyle diyor. Piyasa evrensel bir araçtır. Sistemle ilgisi yoktur. Şimdiye kadar ekonomik düşüncede kimse piyasadan daha iyi araç bulamadı. Piyasanın ortadan kaldırabileceği inancı Stalin'in de boş hayali idi. 2. Geçmişteki yanlış uygulamalar ile devlet mülkiyeti ile toplum mülkiyetinin aynı şey olmadığı unutulmuştur. TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu bu farkı şöyle açıklıyor. Devlet mülkiyetine karşı sosyalist ülkelerdeki insanlar bir yabancılaşma duydular. Mesela evlerin içi son derece güzeldi ama dışına kimse el sürmüyordu. Çünkü evlerin dışı devletindi ama içi kendilerinindi. Çünkü özel mülkiyet bilincine varmadan devlet mülkiyetiyle karşılaştılar. Toplumsal bir mülkiyete dönüşmüş değildi, hala devletinde. Ve devlet mülkiyetine de insanlar bu benim diyerek yaklaşamadılar. Oysa bizim diyebilmek için önce benim dememiz lazım. Piyasa ekonomisiyle birlikte toplumsal mülkiyete geçilebilirdi. Şirketlerin halka açılması yoluyla mülkiyet yaygınlaştırılabilir, işçiler sadece iş örgütlenmesine değil üretim planlamasına da katılabilirlerdi. Türkiye İşçi Partisi'nin ilk genel başkanı Mim Ali Aybar da üretim araçları üzerindeki devlet mülkiyetinin sosyalizm ile aynı şey olmadığı kanısında. İşçilerin, köylülerin ürettikleri değerlerin bölüşümünü kendileri yapmadıkları sürece sömürü olayının sona ermediğini savunuyor, işçi açısından patronun özel bir kişi olması ile devlet olması arasında hiç fark yoktur. 3. Bugünkü bunalıma bakarak Marksizmin sonu geldi demek, kapitalizmin geçirmiş olduğu daha büyük bunalımları unutmaktan kaynaklanmaktadır. Geçmişte kapitalizmin son nefesini vermekte olduğunu düşünenler, kapitalizmin bunalımlarından ders ala ala güçlendiğini görmüşlerdir. Bu görüşü paylaşanlardan Abel Agambegian şöyle diyor: 1929 bunalımı ortaya çıktığında kapitalizm 150 yaşındaydı. O dönemde birçok kişi bunun kapitalizmin sonu olduğunu düşünüyordu. Kapitalistler kendilerini pencerelerden atıyorlar, kafalarına bir kurşun sıkıyorlardı. Birçok ülkede halkın üçte biri işsizdi ama sonunda bunalımın üstesinden gelindi. Oysa bizim bunalımımız 1929 bunalımı kadar derinde değil. 4. Kapitalizm yapılan eleştirilerden ders ala ala, öz eleştiri yapa yapa güçlenmiştir. Buna karşılık Marksist sosyalizm şimdiye kadar dinamik değil, statik bir konumda kalmıştır. Kapitalizm, Roosevelt'in, Keynes'in, Galbraith'in eleştirileri, katkıları ve eylemleriyle değişiklik geçirip bunalımlara karşı dayanıklılık kazanmıştır. Carlos Fuentes bu görüşü şöyle geliştiriyor: öte yandan sosyalist eleştiri kapitalizmin sosyalleşmesini sağladı. Bugün dünyanın hiçbir yerinde saf, katı bir kapitalizm yok. Batı Avrupa'da ve özellikle Japonya'da devlet ekonomiye müdahale ediyor, özel sektörü düzenliyor, sınırlıyor, sosyalleştiriyor. Kapitalizmin öz eleştiriden vazgeçtiği yerlerde Thatcher'ın İngiltere'si ve Reagan'ın Amerika'sı ödenen bedel ağır oldu. Bütçe açığı, sosyal eşitsizlik, eğitimin bozulması. Ve bütün bunlar İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası rekabette geri kalmasına yol açtı. Bu görüşü paylaşanlara göre şimdi girilen demokratikleşme süreci içinde Marksizm de öz eleştiriden yararlanacak, sosyalizm de dinamik bir yapı kazanacaktır. Vitali Korotiç şöyle diyor: biz Marksist kuramı çağdaş uygulamaya dönüştürmek istiyoruz. Marx kuramlarını 1840'larda oluşturdu. Aşağı yukarı 150 yıl önce. Biz ortodoks mümin olmak istemiyoruz. Normal mümin olmak istiyoruz. Karma ekonomi olmalı, pazar ekonomisi ögeleri de olmalı. Pek çok deneyin yapıldığı bu yüzyılda biz bir deney daha yapıyoruz. 5. Marksist sistemler aslında ya sosyalizm aşamasına uygun olmayan altyapılara sahip ülkelerde oluşmuşlardır, ya geri koşulları yansıtan Stalin modelinin dayatılması ile karşılaşmışlardır. Bu ülkeler asıl şimdi gerçek bir sosyalizme geçebilmek durumuna gelmişlerdir. Karşılaşılan bunalım bir son değil, tersine bir başlangıçtır. Raskowski bu görüşü şöyle savunuyor: